İnsan ve Medeniyet. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ali Yurdakul.
Değerli dinleyenler, merhabalar. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunaraktan bugünkü İnsan ve Medeniyet programına başlıyoruz. Hayat akıyor ve insan bu akışın neresinde? Her gün yeni yeni güzel şeyler çıkıyor. İnsan bu bilgileri öğrenirken acaba gerçekten duyarlı bir şekilde öğreniyor mu? Eşrefi mahlukatı olan insan şu kainatta gerçek vazifesini biliyor mu? Nereden gelip nereye gittiğini, bu alemde ne iş yaptığını, nelerle iştigal ettiğinin farkında mı? Dolayısıyla kainat serüveni içerisinde insan adeta bir nokta mı yoksa muazzam bir varlık mı? Ve insanın inşası, insanın medeniyete bakışı, medeniyet noktasındaki duruşu ilk insandan adeta günümüze kadar değişim ve dönüşümle karşı karşıya insanın hayat macerası. Ve dolayısıyla adeta hayatına remzettiği ilmi gerçekler ve insanla kendi hayatı içerisindeki nice sırlar, hayata bakışındaki derinlik, ahlaki üslup ve dolayısıyla insanoğlunun kendisine verdikleri natıkaları, bir nevi kendisine emanet edilen nice şeyleri kullanması. Evet, programımızda adeta derinlemesine insanı tarif, insanı tasnif, insanla alakalı nice şeyleri sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Evet, biz bu sefer efendim malum olduğu üzere dilden bahsediyorduk. Dilin güzelliklerinden anlatıyorduk. Dolayısıyla edebiyat da biliyorsunuz bir milletin en önemli varlıklarından bir tanesi. Milleti yine adeta var eden, milleti yaşadığı dönemde sultan eden en kıymetli cevherlerden bir tanesi. Özellikle de edebi üslup dediğimiz üslupsal o yapıya bir nevi bakalım ve bunu bugünkü İnsan ve Medeniyet programında sizler için anlatmaya çalışalım. Değerli dinleyenler, insanı eğitmek yani medenileştirmek için edebiyatın gelişmesi gerekiyor. Edebiyatın temel aracı ise dildir. Edebiyat dili yüceltmektedir. Onun dili günlük dilin ötesindeki gerçekleri araştıran bir dildir. Edebiyatın bir takım sanatları içermesi gerekir. Bunun için günlük dil ile edebiyat dili birbirinden farklıdır. Elbette bu farklılığın yapay bir farklılık olmaması gerekir. Edebiyatın kendine özgü olan bu hali, edebi dili karşımıza çıkarıyor. Edebiyatta hem özgün bir biçimde hem de güzel söylemek esası hepimizin malumu. Bu da yine dilin farklarına hakim olmakla oluyor. Yani bir dilde eğer siz hakimiyeti tam manasına kurursanız, onun farklılıklarının da adeta farkındaysanız, o zaman edebiyatınızda da çok ciddi derecede gelişme kat ediyor ve yol alıyorsunuz. Ama siz dilinizi kupkuru, sadece işte kısır döngü içerisinde tutuyor, kelimeleri sınırlandırıyor, konuştuğunuz dili anlamıyorsanız ve kelimelerin ne manaya geldiğini bilmiyorsanız, o zaman sizde de edebi üslup gelişmiyor. Aslında bir nevi eserler insanın ruhunu okşamalı, aklını büyütmeli değerli dinleyenler. Edebiyatın sınırları çok geniştir biliyorsunuz. Felsefe, bilim, sanat hepsini içerisine alır. Bütün insanları kucaklar. Edebiyat bir ideolojinin savunması haline getirilirse kısırlaşır. Dil bütün insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Ve dolayısıyla da edebiyatçı dili en doğru biçimde kullanan kimse olmalıdır. Yunus Emre ben gelmedim dava için, gönüller yapmaya geldim derken adeta o gönüllerin ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini bir bir bize anlatıyor, üslubuyla dile getiriyor, o yumuşak, o nezih haliyle, diliyle bir nevi toplumu, insanı adeta kucaklıyor değerli dinleyenler. Edebi eserin aynı zamanda büyüleyici bir etki bırakması da yine okuyucu tarafından, dinleyici tarafından efendim başka bir gerçek. Dilin gelişmesi özellikle edebiyata bağlıdır değerli dinleyenler. Ve bu durum edebiyatın gelişmesi dönemlerinde de görülür. güçlü bir yazar, aynı kelimelerle, aynı söz biçimleriyle, bunları başka türlü kullanarak eserlerinde dile yeni bir karakter ve daha geniş bir ifade kudreti verebilir. Diller, hedeflerine ulaşabilmek için her zaman artistik bir yapıya muhtaç olmuşlardır. Bu artistik yapı, düşünce yine gelişmesiyle beraber yükselir, dili de yine olgunluğa ulaştırır. Mermer, bronz, kil nasıl bir adeta ustanın elinde efendim birçok araçlarla birlikte şekilleniyor ve bir noktaya varıyorsa, edebiyatçı da adeta dili eline alır ve onun aracı da dildir değerli dinleyenler. Bir dilin biçim ve yine cevherinden yoğrulan edebiyat, o dilin kalıbının renk ve dokusunda meydana gelir. Edebiyatçının bütün etkileri, kendi dilinin biçimsel yeteneğine göre düşünülmüş ya da sezgisel olarak duyulmuştur. Bunlar kayıpsız olarak ya da değişikliğe uğramadan başka bir dile aktarılamaz, başka bir dile de geçirilemez değerli dinleyenler. Çünkü bir toplumun anlatım sanatı üst üste binlerce bireysel sezginin özetidir. Bunu da unutmamak lazım. Günlük dil veya edebi dil baştan başa bir kültür hazinesidir. Bizim Türkler içerisinde yaşadıkları her uygarlık çağında dili halı gibi işlemişlerdir. Söz gelimi Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazılı bir yine atlı göçebe müzesi gibidir. Onda yine eski Türklerin düğünlerini, matemlerini, dinlerini, savaşlarını tasvir eden güzel şiirler vardır. Evet, geleneği anlatır, göreneği anlatır, bir nevi nice güzellikleri, yaşadığı dönemi tasvir etmek suretiyle insanlığın bir nevi hizmetine sunar Kaşgarlı Mahmud. Ve dolayısıyla biz onun eserinde eski Türklerle alakalı nice sırları, nice güzellikleri anlar, onunla birlikte adeta ta asırlar öncesine gider ve onun açmış olduğu pencereden, o edebi üsluptan başka bir hale, başka bir duruma gireriz. Eskiden edebi eserlerin büyük bir kısmı yüksek sesle okunurdu değerli dinleyenler. Benjamin Constant yine Adapa'nın dinleyicilerine okumakla, Dickens da yine okuma yine tuğlarıyla ünlenmişti. Bizim kültürümüzde de buna benzer faaliyetlerin varlığını biliyoruz. Söz gelimi Süleyman Çelebi'nin Mevlidi hem de yine makamlı bir şekilde okunmakta, dinleyiciler tarafından zevkle hala dinlenmektedir. Okur yazar oranının yükselmesiyle baskı sanatına ilginin artması aynı doğrultudadır. Ve matbaacı yine müzisyen gibi bir anlamda metni yorumlayan kişi olmuş ve metni yorumlamaya başlamıştır. Evet, özellikle kendi kültürümüzde adeta eserlerin okunması konusunda o sesli kültür Mevlid-i Nebevi'de de kendini gösterir. Evet, o ki adeta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı başka türlü remzeder Süleyman Çelebi ve yine o kadar güzel ki kendi üslubuyla adeta asırlar öncesinden bir nevi o Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam'ı övmek ve ona güzel halleri, ona güzel tavırları ve onun yaratılışındaki incelikleri Mevlid'de bir nevi dile getirmiştir. Ve onun doğumundaki harikulade olayları anlatmış ve bunu da yine efendim sesli bir halde, yüksek bir sesle bulunduğu topluma yansıtmıştır. İşte aslında edebiyat bir sestir, bir nefestir, dilin kullanılışındaki inceliktir. İşte bu inceliğin gelişmesiyle birlikte dildeki nice güzellikler de ortaya çıkar, nice eserler verilir. Bu eserler zaman içerisinde gerek anonim kültür olsun, gerekse yazılı kültür olsun, yazılı edebiyatımızın ve anonim edebiyatımızın parçaları haline gelir değerli dinleyenler. Şair veya sanatçı, herkesin yine anlatmaktan aciz kaldığı duyguları kuvvetle ifade eder. Hatiplerin rolü de bu değil midir zaten? Büyük kitlelerin söyleyemedikleri düşünceleri hatipler dile getirirler. Dilde on binlerce kelime, deyim ve ifade biçimi vardır. Bunlardan her birisinin huyu ve suyu farklıdır. Hiçbir dili bunları bir yazara öğretmez. Yazar onları bizzat yaşayarak, deneyerek öğrenir. Edebiyatta kişisel üslup denilen şey bu deneyim sonucunda ortaya çıkar. Seçtiği kelime, yaptığı cümle bir edebiyatçı yaşatır veya öldürür. Öyledir, insan okudukça zihin dünyası büyür. Zihin dünyası büyüdükçe olaylara bakışı derinleşir. Olaylara bakışının derinleşmesiyle birlikte insanın üslubu kuvvetlenir. Kendine ait bir üslubu, bir bakışı yakalamayan elde etmeye başlar. Daha sonra ise bunu paylaşmaya yönelir. Paylaştıkça duygular çoğalır. Duygular bir derya olur ve gönüllere akmaya başlar. Aslında edebiyat bir nevi gönüllere doğru bir akıştır. Ve bu akışın üslupsal yapısıyla, birleşmesiyle birlikte yeni yeni yollar, yeni yeni güzellikler ortaya çıkar. Milli edebiyat akımıyla birlikte Türk edebiyatçıları, Türk halk şiirini, masal, destan ve hikayelerini işleyen güzel eserler meydana getirmişlerdir. Şinasi ve Ahmet Mithat Efendi bunlardan sadece bazılarıdır. Bilhassa baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatçılarının başlıca ilham kaynaklarından birisi halk edebiyatıdır. Ve bu sayede Türk edebiyatçıları milli kültür ile evrensel kültür arasında güzel ve sağlam bir köprü kurmuşlardır. Halk dili ve halk edebiyatı bizi halka yaklaştıran en iyi araçlardır. Bugün Türk halkı arasında yaşayan çok zengin bir sözlü edebiyat vardır. Bu yazıya geçtiğinde büyük bir zenginlik olacaktır. Çünkü halk edebiyatı halkın yaşları bakımından çok önemlidir. Ordunun temelini oluşturan halk çocukları olduğu gibi millet de onlardır. Bu edebiyat beşikten başlayarak insan hayatının bütün bölümlerini içine alır. Öyledir. Adeta insan doğumuyla birlikte halk edebiyatıyla karşılaşır, halk edebiyatının içerisine girer ve onun içerisinde söylenen nice şeylere aşina olur ve beraber hareket eder. Demek ki bir temel ne kadar güçlüyse edebiyatta, ortaya koymuş olduğu meyveler de o nispette güçlü oluyor. Aslında halk edebiyatının işte anonim olması, anonim deyişlerin adeta sözlerin yine insanlar arasında dolaşmasının hikmeti büyüktür. Daha küçük yaştan itibaren insanlara bu halkın beğenileri, diniyle ilgili inançları, ahlaki yapısı hamidesi öğretilmek suretiyle de bir nevi karakterin daha sağlam olması veyahut da pekişmesi sağlanır. Daha sonraki dönemlerde işte karakter bunalımı yaşamaz bu tür insanlar. Yine baktığımız zaman değerli dinleyenler, edebi ya da bilimsel bir eser, her şeyden önce üretilmiş olan bir eserin yine temeline dayanılarak değerlendirilmelidir. Yoksa ifadelerdeki parlak sözlere göre değil, bilim ve sanat eseri ancak bir yenilik taşıdıkları zaman özgün olabilmekte ve ancak o zaman başarılı sayılabilmektedir. Yalnız arada şu farkı efendim ifade etmek vardır. Bilim alanında yenilik bilgi aktarımı olarak gerçekleştiği halde sanat alanında yeniliğe baktığımız zaman duygu aktarımı olarak değerlendirilmektedir. O halde bir sanat dalı olarak edebiyat, dil dinlen iletişim aracını kullanarak karşısındaki kişiye duygusal bir bakımdan ve özel bir açıdan belli bir yenilik, bir başkalık, bir çeşitlilik getirmek zorundadır. İşte üslubun da zaten güzelliği orada kendini gösterir. Çünkü üslubun mahiyeti, önemi adeta o sanatçıyı başka bir noktaya doğru taşır. Başka bir halin içerisine, başka bir güzelliğin içerisine sürükler. O yüzden edebiyatta üslup çok önemlidir. Edebiyattaki üslup adeta insanın sezişi ve anlayışıyla doğru orantılıdır. Yine edebiyat ürünü okuyucunun yargısıyla değerini bulmaktadır. Edebiyatta özgünlük ve yenilik oluşturmak ise alışılmış şeylerin dışına çıkmakla mümkündür. Bu sebeple edebi eserde düz yoldan sapmak gerekmektedir. Bütün sorun böyle bir girişimdeki sapma ölçüsü olmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir insan bir taşı çok uzağa atmak isterse, taşı ancak belli bir açıyla fırlatmak zorundadır. Havaya dikçe bir açıyla atarsa, taş hemencecik önüne düşer. O halde taş öyle bir açıyla fırlatılmalıdır ki, yeterince yükseğe çıksın ve en uzak noktaya düşsün. İşte bu açıya sanatsal açı ismi verilir. Demek ki insan sanatsal açısını bir pergel gibi ne kadar çok geniş tutarsa o kadar çok uzağa atar. Ama sadece ve sadece kendinden öteye geçemeyen bir eserde taşın adeta olduğu yerde aynen yukarı doğru fırlatılması gibidir. Bu nedenle insan da fikirleriyle, düşünceleriyle, kullandığı dille adeta bunu ortaya koyar. ve bununla ilgili nice sırları kulaktan kulağa, eserden esere, gönülden gönüle nakşeder ve aktarır. Yine edebiyatta hem konu hem de anlatım tat alma açısından gereklidir. Ya bunu yine yapabilmek için de yalnızca dil dinlen, araçtan yararlanmak durumundadır. Bu bakımdan bir edebi eser iki açıdan incelenmelidir. Birincisi anlatılan şey veya öz, ikincisi ise bu özün anlatımında kullanılan araç veya biçim dediğimiz iki noktada incelenmeli ve bununla alakalı tahliller yapılmalıdır. Yalnız biçim olarak anlayacak olursa bir edebi eser ya kulağa ya göze seslenmek durumundadır. Yalnızca anlam aktarımı ön sıraya geçecek olursa her konuda insanların bilgisini yine çekmeyebilir. Buna rağmen edebi eserde biçim ögesi ön sıraya geçer. Yani ne anlatıldığı değil de nasıl anlatıldığı önemli olur. Bir başka deyişle belli bir öz, belli bir biçimin içinde anlatılmak durumundadır. Fakat biçim kadar öz de kendi payına önemli sayılmalıdır. Ruh olmaksızın bir vücut nasıl bir ceset sayılıyorsa, vücut olmadan da kendini belli edemez. Genel olarak sanatta, özel olarak edebi sanatta öz, biçim ilişkisi birbirine bağlı olarak ele alınmalıdır. Durum ne olursa olsun bir metin yeterince anlaşılır olduğu halde gene de bilimsel veya sanatsal olabilir. Söz gelimi Karacaoğlan ve yine Yunus Emre tarafından yazılan şiirler iyice anlaşılıyor diye kimse onları küçümsemiyor. Bugün dil bilimiyle edebiyat dili işleyen, dil yine oluşumlarını konu edinen iki bilimsel araştırma alanı olarak birbirine gittikçe yaklaşmakta, birbirinden etkilenmektedir. Birçok çevrede edebiyat ve efendime söyleyeyim edebiyat bir metinler bilimi olarak görünmeye başlanmıştır. Ve dil biliminin yapısalcı anlayışı sanat eleştirisi alanına uygulanınca şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu edebiyat eseri dört ayrı açıdan incelenip eleştirilebilir ve bununla alakalı birçok şey de ifade edilebilir. Bunlar neler diye baktığımız zaman gerçek denilen yaşam olgusunu yansıtmasına göre, eseri yazan sanatçının ruh dünyasını yansıtmasına göre, eseri anlayacak olan okurun bu esere karşı tutumuna ve tepkisine göre, eserin kendi içerisinde kendisi için oluşturulmuş olduğu değere göre. Evet, gerçekten de ortaya konulan kriterler bir nevi eserin mahiyetini, önemini, eserin derinliğini, eserle alakalı bakışı daha da güçlendirmekte ve yine bu bakış ile birlikte kişi adeta alanını sınırlamakta veyahut da daha da geniş bir noktaya doğru taşımaktadır. O yüzden edebi eserlerin ortaya konulmasındaki üslup ve efendime söyleyeyim adeta zenginlik o zaman bir nevi okuyucu tarafından da bunu efendim hayatına aktarmak isteyen insanlar açısından da önemlidir. Bir milletin kültüründeki, kimliğindeki kodlar ne kadar genişse, ne kadar deruni ise, ne kadar incelikli ise aslında o millet edebi eserlere de o kadar derin bakar ve baktıkça da ortaya büyük eserler, büyük çaplı hacimli eserler çıkartır. Çünkü aslında edebiyat bir nevi milletin hayatı okumasıdır. Sadece yazarın okuması değil, o çocukluğundan itibaren o yazarın yetiştiren belli bir toplumsal çevre olduğu için bir milli üründür. O zaman aslında büyük eserler öncelikle ortamdan çıkar. Yani bir milletin özellikle büyük insan, şahsiyetli insan yetiştirmedeki ortamı çok önemlidir. Bu edebiyattaki yapıda da çok önemlidir. Her alandaki üslubu böyle değerlendirmek lazım. Yani sadece edebi alandaki üsluptan bahsetmiyoruz. Demek ki diğer alanlardaki yapıda da zemine bakılır. Zemin içerisindeki yapıya bakılır. Eğer bir eser ortaya çıkarmak istiyorsanız, mükemmel bir ortam, mükemmel bir eser istiyorsanız, o zaman mükemmel bir ortam kuracaksınız. Yaşamın içerisinde değerli bazı şeyleri kuramıyorsanız, işte sanatta, efendim veyahut da meslek hayatında veya işte edebi alanda veyahut da kültürel kimlikte veya ahlaki hamidede veya işte insanın manevi tekamülünde fark etmez. Hangi noktadan bakarsanız bakın işte ortamın çocuğu olamıyorsa, ortamların şekillendirmediği toplumlar ise bir nevi keşmekeşlik ve boşluk içerisine düşüyor. Zamanımızda zaten en çok eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Maalesef işte çok kültürlülük, bazen hiç kültürlülük oluyor. Bunu da ifade edelim. Çünkü insan aslında her şeyi yarım yamalak öğreniyor. Her şeyi birbirine karıştırmaya başlıyor bu sefer. Karıştırdıkça da aslında tam manasıyla kişiliği de oturmuyor. Kişilik ve karakteri oturmadığı için de insan bir noktaya doğru aslında yönelemiyor. Yönelemediği için de hep ortada kalıyor veyahut da hep kıyılarda, köşelerde kalıyor. Fikren de çok zenginleşmiyor. Aklen de çok derinleşemiyor. Ve kalben sorsanız zaten farklı bir dünyanın insanı haline geliyor. Çünkü kalp dediğimiz natıkayı her geçen gün biraz daha öldürüyor. Demek ki eserlerde en önemli şey, fark etmez hangi türde eser verirseniz verin, önce adeta işe ruhun katılması çok önemli. Eğer ruh katamıyorsanız eserlerinize, tam manasıyla üslubunuz sizi yansıtmıyorsa da başarılı olamıyorsunuz. Bu yüzden de eserlerinize mutlaka, özellikle sadece özgünlük yetmez, kendi ruhunuzu da mutlaka katmanız lazım. Evet, yine eser artık topluma mal olmuştur. Nasıl mal olmuştur? Demek ki toplumun anlayacağı bir noktaya geldiyse, bir yaşam olgusu taşıyorsa, efendim ruh dünyasını yaşıyorsa, efendime söyleyeyim, ve bir eserde bir tutum, bir tepki var ise, bir duygu ve değeri aktarıyorsa, demek ki adeta eser bir nevi toplumsallaşmış ve toplumun yine eseri haline gelmiştir. O halde şunu ifade edelim ki, eleştiride biçim öne geçirilmelidir. Bu tür yine eleştiride esas olan şey, eserin biçimsel yapısını ortaya çıkarıp sergilemesidir ve biçimsel yapısında güçlenmesidir. Buna rağmen modern sonrası anlayışın bir metamorfoz gibi yine oluşmasında, iletişim araçlarının ve teknolojinin her gün yeni bir imkan getirmesinin rolü büyümüştür. Sanat ve edebiyat eseri, insanları içerisine alıp biçimlendiren modalar ve akımlar getirmek yerine, evet, bir durup yine gösterme, çeşitli hayat şekillerini, tat ve anlayışlarını iletme işlevini üstlenmiştir. Bunun için de sanat ve edebiyat postmodern çağın niteliklerini somut örnekler içerisinde gösterip yine belirlemeye çalışmaktadır. Bilinç akımının yine önde gelen yazarlarından Proust'un romanı Geçmişin Hatırlanması ve Yeniden Baktığımız Zaman değerlendirmesi üstüne kurulmuştur. Geçmişte yaşanılan zamanı geliştirir, geçmişi yeniden üreten bir araç olarak görür hafızayı ve geçmişle şimdi arasında bir bölme yaptığı gibi bu ikisi arasındaki sınırları da son derece belirsiz ve akışkan olarak görür. Fransız edebiyatçısı yine Proust, yine tarihlerden ve çağlardan söz etmez. Olayların kronolojik ilişkileri bile yine oldukça belirsizdir. Yine bakındığımız zaman İrlandalı yazar James Joyce ise, efendim, zaman konusunda yönü belli olmayan bir yoldur ve insan onun üzerinde ileri ve geri hareket edebilir. Joyce ise zamanın mekanlaştırılmasını Proust'tan daha ileri götürür ve iç yaşantıları sadece uzunlamasına değil, kesitler halinde de gösterir. İmgeler, düşünceler, ansızın akla gelen hatırlatmalar, ansızın ve birdenbire yan yana dururlar ve bütün bunlar eş zamanlı olarak romanlarında yansımıştır. Bunlar da gösteriyor ki edebiyatta üslup zaman içinde kendisini farklı biçimlerde, farklı şekillerde de gösterebiliyor, farklı noktalara doğru da taşıyabiliyor değerli dinleyenler. Demek ki hangi milletten veyahut da medeniyetten olursa olsun mutlaka her yazarın kendine ait, de yaşadığı işte coğrafyaya ait, bulunduğu iklime ait bir nevi bunları yansıttığı bir kalemi var. Bu kalemin şekillenmesinde de yine insanın duygu durumu, bulundukları birikim, bilgi ve yine elde edilmiş olduğu o medeniyet kodları oldukça önemli. Zaten medeniyetin gelişmesinde de en önemli faktör, en önemli etken insan. İnsan edebiyatı da geliştiriyor, üslubuyla adeta derinleştiriyor. Derinleştirdikçe de ona nice duygu dünyasından izler katmak suretiyle de bir daha güzel yere doğru sürüklüyor ve sürükledikçe de aslında bir nevi daha çok takdir ediliyor ve insanlar arasında da o kişinin eserleri daha çok yer buluyor. Evet, bizim hepimizin Gerek konuşmada olsun, gerekse gündelik hayatta olsun hepimizin bir üslubu var, bir tarzı var değerli dinleyenler. Tarz ve üslup sadece ve sadece bir alana münhasır bir yapı değil, her şeyde geçerli. Tarz ve üslubu oluşturan işte kişinin biliyorsun birçok etkenleri var. İşte aile ortamından çevresine, okuduğu eserlerden işte zihnindeki ezberine, işte ahlaki hamidesinden duygu ve sezişlerine varıncaya kadar. Bunlar aslında insanın tarzını belirlemede çok önemli, oldukça yerinde şeyler. Ve insan aslında üslubuyla, tarzıyla hayatı renklendiriyor, hayatı ifade ediyor. Ve hayatına da yön veriyor. Bu nedenle de üslubu ve tarzı da ta çocukken, ta küçükken iyi belirlemek lazım. Nesillere de hayatıyla ilgili kişinin güzel üslup ve iyi bir eser bırakması için iyi bir zemin hazırlamak lazım. Yoksa üslup da karışıyor, şahsiyet de karışıyor, kişilik de karışıyor ve aslında kişilerde ve insanlarda o zaman karma bir yapı kendini gösteriyor. Bir türlü insan meramını dil dediğimiz o muazzam varlıkla anlatamıyor. Zaten burada da dilde de kısır döngü başlıyor. Dilin düzgün kullanılmaması işte edebiyatın gelişmesini de engelliyor. Ve zaman içerisinde de edebi eserler yok olmaya başlıyor. Ve sadece ve sadece taklitten öte geçemeyen birbirinin kopyası konumunda olan eserler kendini göstermeye başlıyor. Veyahut da insanlar sadece bir alana yöneliyor. O alanla alakalı eserler ortaya çıkartıyor. Diğer eserlere geldiğin zaman diğer alanlarla ilgili bir nevi kısır döngü yaşanıyor. Her alanda demek ki üslubu geliştirecek, üslubu büyütecek yapıya ihtiyacımız var. Bunun için de derin, yaşadığı alemin kodlarını iyi bilen ve ifade ettiğimiz gibi nereden gelip nereye gittiğini anlamış, aklıyla ruhu arasında köprü kurabilen ve yaşadığı dönemi de iyi anlamlandıran nesillere ihtiyaç var, şahsiyetlere ihtiyaç var ve eğer yaşadığı dönemi iyi anlamlandırıyorsa ve bunu da bir nevi içselleştiriyorsa bir insan o zaman güzel eserler bırakabiliyor, güzel çalışmalar yapabiliyor ve ta çağın ötesine de kendisini bir nevi taşıyabiliyor. Zaten Yunus Emre'nin de üslubu budur, Mevlana'nın da üslubu budur. Fuzuli'nin de adeta üslubu bunu haykırır. Bunların hepsi kendi çağının da çok çok ötesine geçmişler. Ta zamanımızda, günümüzde bile bu eserleri büyük bir aşkla, büyük bir şevkle herkes okuyor. Dolayısıyla bugün mesela Mesnevi ölmüyor. Her geçen gün biraz daha yaşıyor. Çünkü ortaya koymuş oldukları o evrensel değerler Hazreti Mevlana'nın adeta ölmemesini, her daim diri kalmasını, her daim canlı kalmasını sağlamıştır. Zaten üslupta da kast budur. İşte o özgünlüğü yakalamaktaki kast budur. Kendin olabiliyorsan ve aslında doğruları bir nevi kendi üslubunla sunabiliyorsun ama doğru orijinden de sapmıyorsan zaman içerisinde büyük bir takdir, büyük bir beğeni topluyorsunuz demektir. Bunu da ifade edelim. Evet, bugün sizlere programımızda edebi üsluptan bahsettik. Edebi üslubun nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Bunlarla ilgili remizler anlattık. Dolayısıyla aslında dilin en önemli etkenlerinden bir tanesi de yine edebi üsluptur. Bu iletişim becerisinde de oldukça da önemlidir. Ve bunu da ifade edelim. Ve dediğimiz gibi programda insanın inşasıyla uğraşıyoruz. İnsanın gelişimiyle uğraşıyoruz. İnsanın tekamülüyle uğraşıyoruz. İnsanı ne kadar çok geliştirirsek, ne kadar çok insanın belli noktalarda adeta işte büyümesiyle alakalı, hayatını yaşamasıyla alakalı bir süreçle karşı karşıya kalırsak da o nispetle insanı büyütüyoruz veyahut da insanı daraltıyoruz. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Bir sonraki insan ve medeniyet programında yine buralarda olacağız. Yine güzel şeylerle sizlerin karşısında olacağız. Güzel şeyler anlatacağız. Yine farklı konulardan dem vuracağız ve yine evlerinize misafir olacağız, arabalarınıza misafir olacağız ve dolayısıyla da bir üslubu sizlerle paylaşacağız. Medeniyetle alakalı nice güzellikleri sizlere anlatmaya çalışacağız ve insanın tekamülü noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Teknik yapımda bize Samim Deniz Gökyar yardımcı oluyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki İnsan ve Medeniyet programında tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
İnsan ve Medeniyet. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ali Yurdakul.